sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nin bir bölümünden daha merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bir yaşam öyküsünün ötesinde bir yaşam deneyimini dinlemeye davet ediyoruz sizleri. Ve bu deneyim bizlere azim, kararlılık, yılmadan çalışmak ve gözlemin yaşamda ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Sizleri genç yaşına rağmen hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için çok güzel işlere imza atmış bir bilim insanımızla buluşturuyoruz. Bu kez sizlere bizden çok kendisi anlatıyor olacak deneyimlerini. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdür Vekili Doçent Doktor Burcu Özsoy'un yaşamına konuk oluyoruz. Başarılı bir mühendis olmak için çıktığı yolda vazgeçmeden nasıl çalıştığını dinliyoruz ondan. Ve o tüm sıcaklığıyla bizlerle paylaşıyor deneyimlerini. Kendimize peki ya biz neler yapabiliriz sorusunu sormamızı sağlıyor. Antarktika bilim seferleri, İklim değişikliği ve deniz kirliliği gibi konulara da değiniyoruz. Sırlarla dolu bir kara parçasının dünyamız için ne kadar önemli olduğunu da anlatıyor bizlere Burcu Özsoy. Şimdi hep birlikte bu genç bilim insanımızın 1976'da Gaziantep'te başlayan yaşam serüvenine konuk olalım. Nasıl bir ailede dünyaya geldiğini, aldığı eğitimi ve onu seçimlerinde nelerin etkilediğini kendisinden dinleyelim. Acaba Burcu Özsoy'un bilim insanı olma isteği çocukluk yıllarına mı dayanıyordu? Onun hangi özellikleri başarılı bir bilim insanı olma yolunda ilerlemesine yardımcı oldu? Sorularımızın yanıtını bu bölümümüzün kahramanı Burcu Özsoy'dan dinliyoruz.
Aslında asıl heyecan bence çocuklukta saklı. Geçirdiğiniz çocukluk bence çok önemli. Ben çocukluğuma indiğimde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki tabii o dönem için çok nadir bulunan ebeveynlerim üniversite mezunuydu. Yani haliyle üniversite mezunu anne baba ve ikisi de Türkiye'nin en önde gelen üniversiteleri olduğu için okumuş, ne istediğini bilen, hayatta ayakta kalmak için ancak işte çalışarak ve bu aldıkları diplomayla hareket ederek hayatta kalma mücadelesi veren ebeveynlerin evladıydım. Tabii hal böyle olunca önümdeki rol modeller üniversite mezunu anne ve baba. Yani 1976 doğumluyum ve hani aklımın erdiği 80-85 dönemlerinde üniversite mezunu mimar bir annenin evladı olunca ister istemez yüksek bir çıtadan yola çıkıyorsunuz. Babamın serbest meslek inşaat mühendisi, mühendis diplomasıyla ayakta durması muhteşem örneklerdi. Ve haliyle bu yüksek çıtadan ben yola çıktım. Ve o dönem mühendislik miydi tercihim değildi. Yani aslında çok bizim dönemimizde meslekleri de göremiyordunuz, bilemiyordunuz. Üniversitelere bu kadar erişim yoktu. İnternet, network, sosyal medya hiçbir şey yoktu. Kulaktan duyduklarınız, hocalarınızın anlattıkları ve sizin hayal gücünüzde sınırlıydı. Şimdi gençlerimizin hayal gücünün sınırı da yok. Yani muhteşem geniş bir yelpaze var. Ben bu yelpaze içinde tabii mühendis bir baba, mimar bir anne daha çok böyle mühendis olurum. Yani fen bilimleri okurum görüşü içindeydim. Ama içimde de kişiliğimle ilgili de şöyle bir şey vardı. Bende muhteşem bir sabır, gözlem kabiliyeti ve muhteşem bir dinleme kabiliyeti var. Çok konuşmayı sevmem ama dinlemek ve gözlemek bana çok şey kattı. Ama şunu gördüm. O dönemlerde mühendis ancak mühendis olur. Ondan sonra mimar ancak mimar olur. Yani disiplinler arası bir geçiş söz konusu değilken ben mühendis oldum. Sonra uzaktan algılama, uydu görüntüleriyle ilgili çevre bilimlerine bir adapte oldum. Sonra oradan kutup bilimlerine evrildim. Yani şunu söylemek istiyorum. İlk başta bir hedeflediğiniz noktada illa o çizginin sonu aynı yere çıkmak zorunda değil. Bu çizgileri önünüze çizip sonra o kategorileri birleştirip kendinize bir rota çizebilirsiniz. Ben disiplinlere ayrılan bir geçmişe sahip oldum.
Yetiştiği aile ortamından sonra Burcu Özsoy'un bilime olan ilgisini pekiştiren bir diğer unsur, onu zaman zaman bilim insanları ve keşiflerle buluşturan öğretmenleri olmuş. Öğretmenlerimizin çocukların ilgi alanlarının şekillenmesinde ne kadar etkili olduğunu ve çocuklarımızın da üzerine bu konuda düşen görevleri şöyle anlatıyor, kendi yaşamından da örnek vererek Doçent Doktor Burcu Özsoy.
Öğretmenler anne babadan sonra çocuğa ve o çocuğun hayatına dokunan ikinci katman. Ve öğretmenlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii devlet okulunda okuduk. Fen bilimlerinde benim hocalarımın işte daha önce bir şeyler keşfetmiş, bilime, hayata, insanlığa, doğaya dokunmuş bilim insanlarını ve keşiflerini paylaştıklarında benim her zaman ekstra dikkatimi çekerdi. Bu keşiflerden çok etkilenen bir çocuktum ve bu konuda da özellikle hep en büyük eleştirim, yahu hep de erkek ön planda. Tabii kadınların da rol model olması, kadın bilim insanlarının işte hep öyle resimlerle de paylaşılır, beni çok etkilerdi. Yani bu insanın benden ne farkı var? Yani o neyi düşünmüş de bunu keşfetmiş, ben neyi düşünürsem neyi keşfederim? Aslında ben algıları hep çok açık bir çocuk oldum. Bu algılarda öğretmenlerimiz herkese gösteriyordu bu resimleri, herkese sunuyordu bu keşifleri ama algının açıklığı size sunulanı almak ve ben üstüne ne katarım? Öğretmenlerimiz aynı bilgiyi aslında bir sınıfın içinde 30 kişiye, 50 kişiye veriyor. Ama ne olur hani o nadir ön plandaki bir kişi olun, algılarınızı açın, hayata bakın. Farkı aslında insanın kendinin yaratabileceğine hep inandım. O farkı da yaratmak için yola çıktım.
Onu bir bilim insanı olarak yetiştiren ortamı, ilgilerini ve meraklarını aktardıktan sonra geliyoruz Burcu Özsoy'un üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine. İlkokulda başlayan eğitim-öğretim yaşamı nasıl devam etti? NASA'ya gitme fikri aklına ne zaman düştü? Deniz kirliliği konusuna ne zaman eğildi? Antarktika ile ne zaman tanıştı? Burcu Hoca tüm pozitifliği ve iyimserliği ile anlatmaya devam ediyor.
Tabii devlet üniversiteleri olduğu için çok rahatlıkla da söyleyebilirim. Annem Yıldız Teknik Üniversitesi, babam İstanbul Teknik Üniversitesi. Yani bu isimler bana hiçbir zaman yabancı olmadı. Bu sebeple ben de lisans eğitimimde tercih ettiğim harita mühendisliğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 1994 yılında giriş yaptım. Tabii 18 yaşındasınız, çiçeği burnunda bir gençsiniz. O dönemler şimdiki gibi değil, mühendislikleri önden bilip de giriş yapmıyorsunuz. Tabii böyle gerçekten keklik gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani böyle etrafa bakan, çiçeği burnunda, harita mühendisi ne yapar, mühendis olacağım falan ama hani hikaye öyle değil. O önünüzde 4 sene gibi hayatınıza dokunacak bir dönem var, bir dilim var. Burada 4 sene içerisinde mesleği öğrenme, hayatı öğrenme, ayakları üzerinde durabilme, layığıyla mezun olabilme gibi kavramlar var. Ve tabii 3 sene dolu dolu çalışarak, çalışmayı her zaman ön planda tuttum. Yani bir insan okuduğunda öğrenebilir, hoca anlattığında çok şey öğreniyorsunuz. Ne zaman ki 4. sınıfa geldim ki bir yıl artık 1998, yani aslında bayağı bir dönemde geçmiş üzerinden, ama o dönemlerde işte uydular fırlatılıyor, NASA'yı duyuyorsunuz, Avrupa'da ESA'yı duyuyorsunuz vesaire. Bir hocamız geldi, Almanya'dan eğitimini almış gelmiş. Hoca dinamik, heyecanlı. Efendim işte hopluyor, zıplıyor sınıfa girince, onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Benim çok dikkatimi çekti ve böyle izlemeye başladım hocayı. Hoca ne anlatıyor? Aslında bizim sınıfımızdaki 50 kişinin 50'sine de anlatıyor ama çok muazzam derecede o dinamizm, o hareketlilik. Hocamızın sınıfında herkes pür dikkat dinlerdi ve uyduları anlatıyor, NASA'yı anlatıyor ve o gün oturduğum yerde ellerimi bağdaştırdım çenemin altında sıramda, dedim ki NASA'ya gidilir, niye gidilmesin, NASA'ya gidilir. İnsanın gerçekten dilemesi gerektiğini düşünüyorum ve o dileklerin peşinde olması gerektiğini düşünüyorum. O düşünceyle lisans diplomamı aldıktan sonra dedim ki ben bir yüksek lisans yapayım. Bu uydular benim dikkatimi çekti. Efendime söyleyeyim, işte dünyada hiçbir insanın göremediği noktaları bir fotoğraf çekiyor ve anında önünüze koyuyor. Bu muhteşem bir mucize, icat ve artık dünyaya kazandırılmış bir ürün. Uzaktan algılamayla ilgili bir çalışma yapayım dedim ve tabii ki o hocayı seçerek, yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocamla beraber uzaktan algılama çalışırken bir anda tabii ki şu an üzüntüyle anıyoruz. 99 depremi oldu ve 99 depreminde denize sızan petrolü sizin yatayda görebilmeniz mümkün değilken, uzaktan algılama uydudan çekilen resimde geniş çerçeve gördüğümüz bu körfezdeki kirlilikte biz petrol sızıntısının ne kadar mertebelere uzandığını görebildik ve benim master çalışmam bu oldu. Sonra tabii ben bunları çalıştıkça bu sefer kalıbıma sığamaz oldum. Bu sefer doktora çalışmamda üstüne başka bir şey eklemem lazımdı. Türkiye'de kendimce geldiğim bu noktadan sonra bir sonraki noktayı Amerika'da doktora çalışmam olarak düşündüm. Ve Texas Üniversitesi'nin San Antonio kampüsünde uzaktan algılama çalışan bir hocayı buldum. Hocayla gittim, görüştüm ve oturduk. Baktım ki e-mail yazıyorum. E-mail'e cevap gelir mi? Bekliyorum. E-mail'e cevap var. Evet, karşımdaki bir insan ve bir mesaj atıyorsunuz, mesaja cevap veriyor. Yani siz insansınız, o insan. İlk iletişim kuruldu. Görüşebilir miyiz diyorum. Görüşürüz diyor. Tarih belirliyoruz, saat belirliyoruz. Benim için muhteşem kavramlar bunlar. Ve hocayla oturduk, konuştuk. Dedim ki ben sizin doktora öğrenciniz olmak istiyorum. Tamam dedi. Hocayla oturduk. Hoca dedi ki Burcu, uzaktan algılama çalışıyorsun. Güzel. Sana 2 tane konu verebilirim. Benim çalışmak istediğim konu. Biri Mars, biri Antarktika. Şimdi Türkiye'nin, Gaziantep'in bağrından kopmuş, İstanbul'da üniversitesini okumuş, Antarktika'yı haritanın üzerinde bir harita mühendisi olarak gösterir miyim? Gösteririm. Ama Antarktika nedir, ne yapar, nasıl çalışılır hiçbir fikrim yok. Bir tarafta da Mars var. Biliyorum ki yıl 2003-2005, Mars'a insanlar, NASA uydu gönderiyor, bu uydularla Mars yüzeyi çalışılıyor. Ama şöyle bir düşündüm ki ne kadar uzaktan algılama da çalışsam, bir petrol kirliliğiyle ilgili uydu çalışması yaparken yersel verilere de ihtiyacım oldu. Mars'ın yersel verilerine kim bilir dünya ne zaman ulaşır bilemediğim için dedim ki hocam ben Antarktika'yı istiyorum, yıl 2005. Ve içimden şu hissiyatla, Antarktika'ya gider, yerinde gözlemler yapar, verilerimi toplar, uydularla da birleştiririm. Yıl 2005, ben bu hayalle yola çıkıp çalışmama başladıktan bir sene sonra 2006'da da Antarktika'ya gittim. Ama şunu da şöyle yapmamak lazım. İşte bu bir senelik zaman diliminde hoca benim önüme al Burcu bu Antarktika bileti, Antarktika'ya gidiyorsun demedi. Ben 6 ay boyunca bilgisayarın karşısında Antarktika ne, ne yapar, uydularla ne çalışılmış, ne yapılmış, eksikleri ne, fazla ne var, boşluk nasıl doldurulur, bunların hepsini çok sık bir şekilde çalıştım. Ve kendime network oluşturmaya çalıştım ve o kadar tıkanmış vaziyetteydim ki yani ve sonunda araştırmalarımın sonucunda NASA'nın da dahil olduğu Avustralya'nın Tazmanya hani böyle ne bileyim televizyonlarda ancak görebildiğiniz bir noktasında bir toplantı var. Ve buraya NASA geliyor ve ben bu uydu görüntüsüyle çalışıyorum, tıkanmışım, çıkmaza girmişim, uydu görüntüsünde hatalar olduğunu ortaya koymuşum. Ve böyle bir toplantı var, kim bilir ne kadar fiyatı, mümkün değil yani ben neredeyim, onlar nerede. Hemen hocama gittim söyledim, hocam dedim bir toplantı var tam benim konumla ilgili, o toplantıya gidersem NASA'ya yaptığı hataları söylerim. Ya bu çok büyük cesaret ya. Yani sen bir öğrencisin. Bir zamanlar sırada çenenin altına ellerini koyarak dinlediğin hocanın NASA dediğin yerin uydularının çalışmışsın. Hataları ortaya koymuşsun. Şimdi diyorsun ki ben bu hataları bir NASA'ya söyleyeyim. Hoca dedi ki Burcu dedi yani böyle bir gücümüz yok. Dünyanın parası, oraya uçacaksın, gideceksin, oteli var vesaire. Hemen konferansın düzenleyicilerine bir mesaj attım. Ben eğer bir finansal desteğiniz olursa çok iyi faydalanırım dedim. Ertesi gün bir e-mail geldi. Dediler ki bizim bu çalıştayın eş yürütücüsü senin bulunduğun şehirde. Neden buluşmuyorsunuz? Ve ben bu mesajı attıktan 48 saat sonra o çalıştayı planlayan eş başkanla kendimi masada buldum. Tamam Burcu dedi, finansal desteği sağlayalım, gidelim sunumu yap. Duyduklarıma inanamazken gittik ve ilk akşam, ertesi sabah toplantı var. Burcu dedi, ilk konuşmacılarla bir akşam yemeği yiyeceğiz, sen de gel. Toplantıya bir gittim. NASA'nın bu uyduları fırlatan bütün duayenleri o masada. Ne konuşacağım? Sadece şaşkın bir şekilde bakıyorum ve dinliyorum. O gözlemci yeteneğimi ortaya koymaya çalışıyorum ve o kadar samimi bir ortam var ki. Yani dersiniz ki bu mütevazi insanlar mı uzaya bu uyduları gönderiyor? Muhteşem. Sabah oldu. Bana da konuşma koymuşlar. Tabii o size bir imkan tanıdılar. Karşılığında da konuşarak ödeyeceksiniz onu. Ve ben çıktım parmağımı NASA'daki hocaların gözüne soka soka sizin de dedim uydularınız böyle çalışmıyor. Şöyle hatalar verdi, böyle hatalar verdi. Tabii öğrenci olunca daha rahatsınız. Öğrenciliğin bence bu kıymetini kullanmak lazım. Hocalarım böyle parmağımı salladım sonra oturdum, yanaklarım kızardı, eyvah dedim, elbet bir kahve arası olacak, o akşam o mütevazi hocalar, görüştüğün hocalar sana gelecek, sen ne yaptın diyecek ve o kahve arası geldi. Çok üst düzey ve benim çalıştığım uyduyu direkt fırlatan projenin yürütücüsü bana doğru yaklaştığını görüyorum ve ellerim titrer vaziyette. Burcu dedi teşekkür ederim. Ben böyle tabii şok oldum. Dedi ki buradan döndükten sonra Texas'a 2 hafta içerisinde senin bizi ziyaret etmeni ve ziyaret ettiğinde de biz nerede hata yapmışız bir göstermeni ve yapılan hatalarda eğer senin hatan varsa bizim düzeltmemize bir imkan sağlar mısın? Bu senin için mümkün mü? Ben dedim ki bu sizin için mümkün mü? Tabii ki dedi ve ben 2 hafta sonra kendimi NASA'da buldum. Yani hiçbir imkan böyle ellerinizi çenenizin altına koyup hayal edip ben kendimi işte kafamın üstünde bir bulut, o bulutun içinde de Burcu NASA'da. Öyle bir çizgi film karakteri değilim ben. Bunu siz düşündükten sonra hayata geçirecek adımlara sahip bir beyniniz ve kalbiniz var. Bunların kullanılması gerektiğini düşünüyorum ve NASA'dan döndükten sonra da hocam dedi ki bu tecrübeyi edindin ve şu an NASA'nın $500,000 bir projesinin Antarktika kanadında gemiye binip gidip yerinde gözlem yapıp gelmen için sana bir kontenjan ayarlandı ve Antarktika'ya gidiyorsun. Yani inanın ben bunları tırnaklarımla ve yalnız şunu da söyleyeyim. Hani o 6 aylık dönem içerisinde tek e-mail attım, tek e-maile geri dönüş değil. Ben yüzlerce e-mail attım. Hepsi dönmek zorunda değil, dönmez. Bir atış yaparsınız, dart gibi düşünün. O okları darta atıyorsunuz ama 12'den ne zaman vurursunuz? Denersiniz, denersiniz, denersiniz, tecrübe edersiniz, edersiniz ancak ondan sonra olur. Yani ben bir kere şansımı denedim, olmadı. Tüh tüh, vah vah, yanlış yoldayım. Öyle bir şey yok. Doğru yolu bulana kadar denemek zorundasınız ve ben böyle bir başarılı doktora tecrübesi edindikten sonra vatan hasreti ve edindiğim tüm tecrübeleri Türkiye'ye adapte etmek için 2010 yılında geri döndüm. Ve hikayem bu şekilde.
Yeri gelmişken Burcu Özsoy gençlerimize başarıyı yakalamak için bazı tavsiyelerde bulunuyor. Başarının şifreleri belki de onun bize söylediklerinde gizli değil, tüm açıklığıyla duruyor karşımızda.
Başarı hikayelerinin insanlara dokunacağını düşünüyorum. Başarıyı yakalamanın anahtar kelimeleri, azim, kararlılık, vazgeçmemek, anahtar kelime, gözlemcilik, araştırmacı ruhu, neden olmasın? Hepimiz aslında aynıyız. Yeter ki nereye yönleneceğiz, neyi araştıracağız? Aslında öncelikle insanın kendini keşfetmesiyle başlıyor. Keşiften sonra yaptığı azmi ve kararlılığı ortaya koymasıyla bir sonuca ulaşıyor. Şunu göstermek istiyorum. Bu bilim insanlarının sizden, benden, ötekinden, birikinden hiç farkı yok. İçimizden çıkıyor, bizlerden çıkıyor. Hiç kimsenin diğerine göre farkı yok. O farkı yaratan birey, o birey olsunlar ve Türkiye'nin gerçekten bu bireylere ihtiyacı var. Çok akıllı, çok zeki, çok çalışkan milletimiz ve bunları da örnek alan bir genç neslimiz var. Bunu daha yüksek seviyelere taşımanın azmi ve kararlılığı içinde olmak gerek ki ben neyim ki, ben kimim ki, öyle bir şey yok, ben kimdim ki diye de tamamlamak istiyorum.
Doçent Doktor Burcu Özsoy, tüm içtenliğiyle deneyimlerini bizlerle paylaşırken iyi bir rol model de oluyor gençlerimize. Sevgili dinleyicilerimiz, 2010 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Burcu Özsoy'un yaşamında zorlu bir süreç başladı. Antarktika'nın neden önemli olduğunu, Türk bilim insanlarının neden Antarktika'da araştırmalarda bulunması gerektiğini herkese anlatması gerekiyordu. Antarktika'da gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar hem bilim ve insanlık tarihi hem de Burcu Özsoy'un kişisel tarihi için ne ifade ediyordu? Dilerseniz bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim ve Burcu Hoca'dan Antarktika deneyimini dinleyerek sorularımıza yanıt arayalım. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.